Ayrım 13, EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Dr. Thomas Gordon, sayfa 133. Öğretmenler kendilerini nasıl kızdırır? EÖE kurslarında yüzleşmeyi öğrenen öğretmenler bir an önce sınıflarına gidip bunu uygulamaya can atarlar. Ancak uygulama sırasında istemedikleri halde tüm öfke ve kızgınlıklarını öğrencilere boşaltıp onların korkmalarına ya da daha saldırgan olmalarına neden olurlar. Kızgınlık, öğretmenin üç bölümlü ben iletisinin duygu bölümünde olduğundan yüzleşmeler öğrenciler tarafından suçlama ve bastırıcı iletiler olarak algılanır. Öğretmenin duygularını dile getirmeden ortaya koyduğu kızgınlık, öğrencilere öğretmenin duygularını anlatmaz, onlara yalnızca gözdağı verir. Kızgınlık ikincil bir duygudur. Her zaman daha önce yaşanan başka duyguların sonucunda oluşur. Öğretmen bahçede dolaşırken çocuklardan birinin attığı taş başını sıyırıp geçer. Öğretmenin ilk duygusu korkudur. Ama sonra kızgınlık oluşur. Bunu da çocuğa gözdağı vererek böyle bir davranışı bir daha yinelememesi için onu korkutan sen iletileriyle dile getirir. EÖE kurslarında öğretmenler kendilerinde başka duygulara neden oldukları için öğrencilere bir ders verme amacıyla kızgınlık iletilerini kullandıklarını itiraf ederler. Kızgınlığa duygu değil bir tavır olarak bakılabilir. Yaşandıktan kısa bir süre sonra yaşayanda kalp çarpıntısı, titreme gibi fizyolojik duyumlar oluşur. Bu duyumlar belki de kişinin kendi tavrının şiddetine karşı ürettiği bir tepkidir. Örnek, okul gezisi sırasında öğrencinin biri kaybolur. Öğretmenin birincil duygusu endişedir. Ancak çocuk bulununca ikincil duygu olan kızgınlık ortaya çıkar ve öğretmen bağırır. Gezide gruptan ayrılmaman gerektiğini bilmiyor musun? Öğretmenler kızgınlık iletilerinin bir işe yaramadığını aslında bilirler. İşe yarasalardı dünyanın tüm sorunları kuşaklar önce çözülmüş olurdu. Öğretmenler daha değişik davranmayı nasıl öğrenebilir? Kurslarımızda öğretmenlerin kızgın sen iletilerini gönderme nedenlerinin bilincinde olmayı öğrenmelerine yardım ederiz. İkincil duygu yerine birincil duygularını iletmeyi öğrendiklerinde aradaki ayrım onları şaşırtır. Birinci duygu kızgınlık kadar yoğun değildir. Kızgınlığın şiddeti dile getirilinceye kadar sürekli olarak artar, dile getirildikten sonra etkisini yitirir. Kursumuza katılan öğretmenlerden biri, ikincil duygusu yerine birincil duygusunu dile getirerek öğrencisiyle ilişkisini nasıl düzelttiğini şöyle anlattı. Charles beni kızdırmak için özellikle bir şey yapmadığı halde kızgınlıktan deli oluyordum. Kursta kızgınlık duygumun altında başka duyguların var olduğunu öğrenince Charles ile ilgili birinci duygumun ne olduğunu düşünmeye başladım. İtiraf etmek zor geliyor ama o sınıftayken kendimi daha güvensiz duyumsadığımın ayırdına vardım. Çünkü zekası ve keskin diliyle beni diğer öğrencilerin önünde her an küçük düşürebilirdi. Demek ki birinci duygum korkuydu. Bunu kendisine söyledim, çok şaşırdı. Meğer o da zor ve ilginç sorular sorarak benden olumlu puanlar almak amacındaymış. İkimiz de gülmeye başladık. Artık onun tarafından sıkıştırılacağımı düşünmüyorum. O yine de tutup o tür sorular sorduğunda gülüyor ve sana bir puan daha diyorum. Bir başka öyküde oğluyla ilgili kızgınlık duygularının nedenini bulma savaşı veren ve bunu bizlerle paylaşma yürekliliğini gösteren bir okul danışmanına ait. Oğluma alkol ve uyuşturucu alan olur olmaz kişilerle arkadaşlık ettiği için çok kızıyor ve bu duygumu ona sen iletileriyle aktarıyordum. Geçen hafta dersten sonra eve gitmeden önce bir süre sokaklarda dolaştım. Düşünüyordum, acaba kızgınlığımın altındaki duygularım nelerdi? Sizlerin haklı olmanızdan korkuyordum. Sonra oğlumun sorun olmadığını fark ettim. Sorun gerçekte bendim. Sorun oğlumla ilgili hayal kırıklığımdı. Bu düş kırıklığımın altında da başka bir şeyler olabileceğini düşündüm. O da arkadaşlarımın ve velilerin nasıl bir çocuk yetiştirdiğimi konuşmalarıydı. İşte bundan korkuyordum. Bunu saptayınca oğlumla yüzleşmeme bile gerek olmadığına karar verdim ve onun yakasını bıraktım. Ama ona önceleri neden bağırıp çağırdığımı ve bundan neden vazgeçeceğimi anlattım. Şimdi artık konuşabiliyoruz ve konuştukça da o kötü grupla pek de ilgilenmediğini anlıyorum. ben iletileri tehlikeli olabilir. Sen iletilerinin tehlikesinin büyüklüğünden söz etmiştik. Bazen ben iletilerinin hiç mi tehlikesi yok diye sorulur. Evet, vardır. Birinci tehlike, ben iletilerini uygulayacak kişinin kendini tüm çıplaklığıyla ortaya koymasıdır. Ben iletileri, insanın kendisiyle ilgili duygu, düşünce ve gereksinimlerin açığa vurulması, başkalarının bilmedikleri özelliklerin ortaya konulmasıdır. Bu bilgilerle başkalarının sizi daha yakından tanıma tehlikesi vardır. Böyle bir açılmayı yaptıktan sonra başkalarınca istenmemek, kabul edilmemek çok acı verici olabilir. Çünkü bu takındığınız bir maskenin değil, gerçek sizin itilmenizdir. Gerçekten kendi kişisel değerlerini küçümseyenler, önemseyenlere oranla gerçek benliklerini başkalarına açmaktan pek hoşlanmazlar. Ancak madalyonun öbür yüzü de tehlikeler taşır. İnsanların kendilerini açmadan iletişim kurmaya çalışmaları, yakınlıktan uzak, yapay, derinliği olmayan ilişkileri getirir. Ben iletileriyle konuşan öğretmenler, gerçek olmanın yararının tehlikelerinden daha çok olduğunu söyler. Ben iletilerinin ikinci tehlikesi, insanın kendini değiştirme olasılığıdır. Ben iletileriyle konuşan öğretmenler, olayları eskiye göre daha dikkatle irdelemek zorunda kaldıklarını söylerler. Bazen de oğlu uygunsuz kişilerle arkadaşlık eden okul danışmanının öyküsünde olduğu gibi, genci değil kendisini değiştirir. Oysa sen iletileri yanlışı her zaman karşısındakine yüklediği için gönderenin kendisini değiştirmesi söz konusu değildir. Ben diliyle yapılan yüzleşmeden sonra öğretmen etkin dinlemeye geçişle yeni ufuklar açan yeni bilgiler keşfedebilir ve sonuçta kendini değiştirme gereği duyabilir. Üçüncü tehlikesi ise sorumluluktur. Çok kişi için davranışın sorumluluğunu almak zor ancak o oranda da doyurucudur. Ben iletileri kendi sorunlarını öğrenciye iletme sorumluluğunu öğretmende bırakırken, sen iletileri öğretmenin sorununun sorumluluğunu öğrenciye yükler. Kursa katılan öğretmenlerin getirdiği bir başka bakış açısı da ben dilinin tehlikelerinin onların kişisel gelişimleri için bir şans olmasıdır. Kendi yaşamlarındaki değişiklikleri tehlike ve gelişmenin her zaman birlikte gittiğinin kanıtı olarak göstermiş ve daha doyurucu, daha zengin bir kişiliğe doğru değişimin riske değer olduğunu söylemişlerdir. Etkili ben iletileri neler yapabilir? Ben iletileri düşüncesiz kişileri düşünceli olmaya yöneltir. Sorunlu çocukların eğitildiği bir okulun müdürü ben iletilerinin neler yapabildiğini şu ilginç olayla anlattı. Hiç kural tanımayan bir grup öğrenciye haftalardır elimden geldiğince hoşgörülü davranmaya çalışıyordum. Bir gün odamın penceresinden baktığımda ellerinde şişelerle bahçeye çıktıklarını gördüm. Yine kuralları çiğniyorlardı. EÖE kurslarında öğrendiklerimi denemenin tam sırasıydı. Hızla bahçeye koştum ve duygularımı ben diliyle anlatmaya başladım. Bu okulu bitirmenize yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi denedim. Tüm benliğimi bu işe adadım. Ama sizin bütün yaptığınız kuralları çiğnemek, saçlarınızın boyunu dilediğiniz uzunlukta kesmenize bile razı oldum ama ona da yanaşmadınız. Şimdi de elinizde şişelerle bahçedesiniz. İçimden bu okuldan ayrılıp işe yaradığımı hissedebileceğim başka bir okula gitmek geliyor. Buradaki görevimi başaramadığımı duyumsuyorum. Öğleden sonra bu grup odama geldi. Çok şaşırdım. Müdür bey, bu sabah olanları düşündük. Sizin bu kadar kızacağınızı bilmiyorduk. Buraya başka müdür istemiyoruz. O sizin kadar iyi olamaz. Saçlarımızı istediğimiz boyda kesebilirsiniz. Öbür kurallara da uyacağız dediler. Bundan sonra müdür saç kesme olayını çocuklarla sıcak ve yakın duygular içinde eğlenceye dönüştürerek sorun çözmenin hazzını birlikte yaşadıklarını ekledi. Bu örnek çocuklarla bir büyükle konuşur gibi konuşmanın onları nasıl duyarlı yaptığının kanıtıdır. Genellikle okullarda yöneticiler gençlerin büyüklerin gereksinimlerine yardımcı olmayı isteyebileceklerini düşünmezler. Öğretmenlerin ben diliyle konuşmaları öğrencilere insanlar arası etkili iletişimi öğretir. Çünkü onlar öğretmenlerini kendilerine model olarak alırlar. 6. Sorunları önlemek için sınıf ortamı nasıl değiştirilir? Sınıflar ne yazık ki öğrencileri dersi heveslendirecek biçimde düzenlenmemiştir. Bu nedenle çocukların isteksiz davranışları öğretmenlere kabul edilemez gelir. Öğretmenler, öğrencilerin kabul edemedikleri davranışlarını yalnızca sınıf ortamını değiştirerek bile kısmen önleyebilir. Bu, öğrenciden çok sınıfın psikolojik ve fiziksel özellikleriyle uğraşmak demektir. Okullarda sınıfların düzeni dört duvar, bir tahta ve hiçbir yerde olmadığı kadar rahatsız masa ve sandalyelerden oluşur, çok da kalabalıktır. Çocukların hiçbir etkinliğini gerektirmeyen, ezberci sistemde kabul edilebilir olan bu ortam, çocukların etkin olmasını gerektiren yeni öğretim sistemleri için son derece yetersiz ve olumsuzdur. Eğitim sistemleri değişiyor ama okul binaları hala 1900'lerden kalma. Başka bir deyişle, hiç yenilenmeyen olanaklara karşın öğretmenlerden modern eğitim yapmaları bekleniyor. Böyle durumlarda çevresel sorunlar davranış sorunları yaratabilir. İşte bu nedenle öğrencilerin fiziksel koşullara bağlı kabul edilemez davranışları koşulların değiştirilmesiyle düzeltilebilir. Öğretmenlerin sınıf ortamını değiştirebilmeleri yaratıcı düşünme yeteneklerine bağlıdır. Değişiklik yapmak için nasıl yaratıcı düşünülür? Bazı şeyleri değiştirebilmek için yaratıcı düşünme yeteneğimizin kendi kendimize koyduğumuz yasaklarla sınırlandığını biliriz. Alıştığımız şeylerden, geleneklerden ayrılmak kolay değildir. Yaratıcı bir eğitimci olan Dr. Boyd Lane, okullardaki yaratıcılık süreçlerini kesin olarak engelleyen 165 maddelik bir liste oluşturmuştu. Onu bir kez denemiştik, işe yaramadı. İdare bunu kabul etmez. İnsanlar anlamazlar. Yeterli paramız yok. Bu çok köktenci bir düşünce. Bu çok tutucu. Öğretmenler Kurulu buna karşı çıkar. İnsanlar buna hazır değil. Çok geç. Boyd Lane'in yukarıda birkaç örneğini gördüğümüz listesinin tümü değerlendirme tümceleridir. Üçüncü bölümde gördüğümüz gibi değerlendirme kadar yaratma sürecini engelleyen hiçbir şey yoktur. Oysa pek çok kişi yaratıcı düşünceyi uyarıcı yöntemlere gereksinim duyar. EÖE kurslarında öğretmenlere yaratıcı ve yeni düşünceler üreten, önceden denenmiş yaratıcı beyin fırtınası sürecini kolaylaştırıcı 8 yol önerilmiştir. 1. Dikkatin kolay yoğunlaştırılabileceği ve dış etkenlerden olabildiğince az etkilenen bir yer seçin. 2. Özel sorunun ne olduğuna karar verin. Örnek, laboratuvar gereçlerinin en iyi biçimde kullanma ve korunma yöntemleri nasıl geliştirilir? 3. Beyin fırtınası için zaman sınırlaması koyun. 4. Ürettiğiniz tüm düşünceleri yazın. 5. Nitelik değil nicelik arandığından olduğunca çok düşünce üretin. 6. Ürettiğiniz düşüncelere sınır koymayın. Ne denli çılgın olursa o denli iyi olur. 7. Hiçbir değerlendirmeye izin vermeyin. 8. Bakış açınızı zaman zaman değiştirin. Beyin fırtınası sürecini grupça yaşamanın yararı, üyelerin birbirlerinin düşüncelerinden yararlanmalarıdır. Sınıf ortamını değiştirmek için nasıl sistemli düşünülür? Öğretmenlerden sınıf ortamını değiştirme ile ilgili yaratıcı düşünce üretmeleri istendiğinde, çoğunlukla ortam gibi soyut bir kavram üzerinde dikkatlerini toplamakta güçlük çekerler. Nereden başlayacaklarını, neleri değiştireceklerini bilemezler. Bu işi kolaylaştırıp somutlaştırmanın 8 yolu vardır. 1. Ortamı zenginleştirmek. 2. Ortamı yoksullaştırmak. 3. Ortamı kısıtlamak. 4. Ortamı genişletmek. 5. Ortamı yeniden düzenlemek. 6. Ortamı yalınlaştırmak. 7. Ortamı sistemleştirmek. 8. Ortam için önceden plan yapmak. Ortamı zenginleştirmek. Aynı ortamda uzun süre kalmaktan sıkılan öğrenciler kabul edilemeyecek davranışlar yaparlar. Öğretmenler az bir çaba ile aşağıdaki önerilerden çoğunu uygulayarak hem olumsuz davranışları önleyebilir hem de öğrencilerin ilgilerini geliştirebilirler. Renkli ışık kullanmak, müzik çalmak, öğrenme merkezleri kurmak, kitaplık oluşturmak, görsel ve işitsel gereçler kullanmak, parlak renklerle süslemek, gösteriler yapmak, yaratıcı yazı panosu hazırlamak, konuk konuşmacılar çağırmak. Ortamı yoksullaştırmak. Bazen çevrenin aşırı zenginliği öğrenciler için gereğinden çok uyarıcı olabilir. Çocuklar böyle yerlerde de kabul edilemez davranışlar gösterebilirler. Geçici bile olsa çevreyi yoksullaştırmak için şunlar önerilebilir. Odayı karartmak, gürültülü çalışmaların olduğu yerlere küçük halılar sermek, çalışmada kullanılan gereçler dışındakileri ortadan kaldırmak, gereçlerin kullanma zamanını belirleyip kullanımlarını kısıtlamak, ses geçirmeyen kulaklıklar kullandırmak, meditasyon köşesi kurmak, dikkati bir noktada yoğunlaştırma yöntemini kullanmak, ortamı kısıtlamak. Bazen de davranışlar yanlış yerde ve yanlış zamanda ortaya çıktığı için kabul edilemezler. Çocuklara nedenleri anlatıldığında kısıtlamaları kabul edebilirler. Aynı biçimde sınıfta yapılacak kısıtlamalar da öğrencilerde sorun yaratmayabilir. Sınıfın belirli bir köşesinin dışında boyalarla çalışmanın kısıtlanmasını öğrenciler rahatlıkla kabul ederler. Öneriler: belli çalışmalar için özel yerler hazırlamak, sanat ve tartışma bölümleri oluşturmak, aynı anda bir yerde olabilecek öğrenci sayısını sınırlamak, öğrencilerin özel çalışmaları için ayrı yerler belirlemek, ortamı genişletmek. Çevrenin çok kısıtlayıcı olması da bir zaman sonra istenmeyen davranışları oluşturur. Sınıflar öğrencilere hapishane hücresi gibi son derece kısıtlayıcı gelmeye başlar. Duyarlı öğretmenler bu ortamı dış dünyaya doğru genişletmenin yollarını yaratırlar. İşte öneriler: araştırma gezileri yapmak, okul dışı kültürel etkinlikleri izlemek, spor salonu, kantin gibi yerlerden yararlanmak, zaman zaman sınıfları birleştirmek, çapraz yaş eğitimi yapmak, büyük öğrencilerin küçüklere ders vermesi, dersleri bazen koridorlarda ve bahçede yapmak, uzman ve danışmanlardan yararlanmak. Ortamı yeniden düzenlemek. Sınıf ortamının iyi düzenlenmemesi hem öğrencilere hem de başkalarına sorun yaratabilir. Bir ilkokul öğretmeninin öğrencilerinden birinin arkadaşlarına çelme takmak, dirsek atmak gibi kabul edemediği davranışlarını önlemek için gönderdiği ben iletileri sonuçsuz kalır. Öğretmen tüm öğrencilerin yerlerine oturmak için bu öğrencinin sırasının yanından geçmek zorunda olduklarını fark eder. O da yanından her geçenden haraç alan eski korsanlar gibi gelen geçene çelme takmaktadır. Öğretmen sınıfın oturma düzenini değiştirerek kabul edemediği bu davranışı ortadan kaldırmıştır. Yeniden düzenleme önerileri: kullanılmayan gereçleri kaldırmak, etkili sınıf içi geçiş düzenlemesi getirmek, tartışma zamanlarında sıraları daire biçiminde düzenlemek, çok kullanılan dolapların kapılarını çıkartmak. Ortamı yalınlaştırmak. Ortam çocuklar için pek çok açıdan karmaşık olabilir. Yönetmelikler, karmaşık kurallar, yöntemler çocuklarda yılgınlık ve düşmanlık yaratabilir. Bu duyguyu vergi beyannamesi dolduran ya da sigorta poliçesini anlamaya çalışan herkes çok iyi anlayabilir. Ortam nasıl yalınlaştırılabilir? Kitapları, araç ve gereçleri öğrencilerin erişebilecekleri yerlere koyarak, kural ve yöntemleri gözden geçirip karmaşık olanları yalınlaştırarak, ortamı sistemleştirmek, karışıklığı önlemenin, güç harcamayı azaltmanın bir yolu da işleri yapmak için bir sistem geliştirmektir. Sistemleştirme önerileri: belirli kişilere belirli görevler vermek, kitap ve öbür gereçler için denetleme sistemi kurmak, dosyalama sistemi geliştirmek. Önceden plan yapmak. Her yerde olduğu gibi sınıfta da önceden plan yapmak olası birçok sorunu önler. Gelecek olaylarla ilgili planları paylaşmak, öğrencilerden beklenenleri ve kuralları sorunlar ortaya çıkmadan önce tartışmak, gelecekte karşılaşacakları sorunların üstesinden gelebilme yollarını aramak, öğrencilerin sorun yaratacak davranışlarını önler. EÖE kurslarında öğretmenlere sınıflarında karşılaşacaklarından emin oldukları davranış sorunlarının neler olduğu soruldu. Öğretmenler her yıl karşılaştıkları sorunların çoğunu yazdılar. Önceden planlayarak ve bilgi toplayarak bu sorunların çoğu önlenebilir. Önceden plan yapmaya ilişkin öneriler: öğretim yılı başında ölçme ve değerlendirme sistemini tartışmak. Olabilecek doğal kıranlar, afet için okulu en çabuk ve güvenli biçimde boşaltma alıştırmaları yapmak. Öğretmenlerin ve öğrencilerin denetiminde olmayan kuralları açıklamak ve bunların çiğnenmesinde verilecek cezaları öğrencilere söylemek. Öğrenciler neleri ve nasılları öğrenince çok kolay yönetilebilirler. ortamı değiştirmek için kullanılabilecek 8 yol öğrencilerle paylaşılıp düşünceleri alınırsa doyurucu sonuçlar elde edilebilir. 13. ayrımın sonu sayfa 146.